Ayrım 30, bölüm 47, sayfa 209. Odadan çıktım. Tüm sinirlerime 1 volt elektrik verilmiş gibiydi. Doktor kapıda beni bekliyordu. Onun Natalika Safiye'nin nerede bulabileceğimi sordum. Şansıma bu pazar çalışıyordu ve alt katta görevliydi. Merdivene yöneldim. Bu koridorda beyaz önlüklü, beyaz pantolonlu bir kadınla burun buruna geldim. Sert görünüşlü, albeniden nasibini almamış, uçuk sarı saçlı, 40'lı yaşlarda bir kadındı. Natalika Safiye'nin benim. Onu kolundan tuttum. Ne yapıyorsunuz? Üzerinde personele aittir yazılı bir kapı gördüm. Açtım ve hemşireyi içeri gittim. Bir şey mi var? Dirseğimle kapıyı kapattım ve elektrik düğmesini çevirdim. Neon lambaları yandı. Duvardaki raflarda katlanmış örtüler, çarşaflar ve düzenle yerleştirilmiş önlükler vardı. Burası muhtemelen çamaşır odasıydı. Sakinleştiğiniz iyi olacak. Sizin de benim de. Bırakın, dışarı çıkmak istiyorum. Sadece kısa bir sohbet. Kadın benden kurtulmaya çalıştı. Onu ittim ve kimliğimi burnuna dayadım. Cinayet masası. Sanırım burada bulunma nedenimi anladınız. Öyle değil mi? Hemşire cevap vermedi. Yuvarlarından fırlamış gibi duran pırtlak gözleri vardı. Manon Simonis, Kasım 1988. Neden yalan söylediniz? Natalie Kassafian olduğu yere çöktü. Yüzü solmuş, odadaki çarşaf ve önlüklerden daha da beyaz bir hale gelmişti. Bir dizimi yere koydum ve onu omuzlarından kavrayıp sırtını duvara dayadım. Sorumu yeniliyorum. Neden 1988'de yalan söylediniz? Siz Manon cinayetini mi soruşturuyorsunuz? Soruma cevap verin. Ellerini saçların arasından geçirdi. Yüzünde büyük bir korku vardı. Ben çok korkmuştum. 25 yaşındaydım. Jandarma hastaneye gelip Silvi Simonis bir gün önceki saat 17'de odasında mıydı diye sorunca ben de evet dedim. Hastanede miydi? Aslında emin değildim. Bunu onlara neden söylemediniz? Tükürüğünü yuttu. Yüzündeki korkunun yerini şimdi kaderine boyun eğenlerin ifadesi almıştı. Sanki 14 yıldan beri gerçeği söyleyeceği bu anı beklemişti. O tarihte stajyerdim. Başhemşire kurallar konusunda çok katı biriydi. Saat 17.00 hastaların ateşlerinin ölçüldüğü saatti. Biz de tötter ve kayıt defterine not ederdik. Peki öyle olmadı mı? Hayır, biraz gecikmiştim. Hastalar çoktan kendi ateşlerini ölçmüştü. Komodinin üzerine bırakılmış termometreye bakıp dereceleri yazmakla yetindim. Bu durumda hasta odasında olmayabilirdi. Evet. Silvi Simonis odasında yok muydu? Sanırım evet. Evet mi, hayır mı? Diye bağırdım. Evet, ona uğradığında yerinde değildi. Rakamı not ettim ve çıktım. Ne kadar süre yok olduğunu biliyor musunuz? Hayır, hareketlerinde özgürdü. Odasında tek başına kalıyordu. Birkaç saat boyunca ortadan yok olabilirdi ve kimse farkına varmazdı. Sustum. Silvi Simonis'in cinayet anında nerede olduğunu tanıklık edecek kimse yoktu. Hemşire kendini temize çıkarmak istiyor gibiydi. Yalan söyledim. Çünkü o zaman bu o kadar önemli değildi. Ondan şüphelenilmiyordu. Olanlar gerçekten çok korkunçtu. O kurban da anlıyor musunuz? Sanırım başka şeyler de biliyorsunuz. Ben sanki tokat yemiş gibi parmaklarının ucuyla yüzüne dokundu. Aslında her şey için çok geç. Aylar sonra olay yerinde tatbikat yaptığında Patrick Cadavel'le yapılan tatbikatta mı? Kadın başını sallayarak onayladı. Gazeteler arıtma istasyonunun yanındaki bir kuyudan söz ediyordu ve yerinden oynatılmış paslı bir ızgaradan. Bu bana o geceki bir ayrıntıyı hatırlatmıştı. Cinayet gecesi jandarma Silvi'yi olaydan haberdar etmiş, o da çantasını hazırlamıştı. Doktorlar hastaneden çıkmasını onaylamıştı. Ben de ona yardım etmiştim. Pardösüsünde pas lekeleri vardı ve bu ayrıntı dikkatinizi çekti. Lekeler oldukça tuhaftı. Boyuna çizgiler halinde, anlıyor musunuz? Sanki yeni gibi. Gazetedeki haberi okuyunca ızgarayı düşündüm ve anladım. Neden o dönemde bundan kimseye bahsetmediniz? Çok geçti ve ben böyle korkunç bir şey hayal bile edemiyordum. Suskunluğumu bozmadım. Natalie Kassafian konuşmasını sürdürüyordu. Başka bir şey daha var. Aynı dönemde doktorların arasında Silvi'nin kisti hakkında konuştuklarını işittim. Bir yumurtalık kisti. Bir Amerikan filminden söz ediyorlardı. Filmdeki kız östrojen alarak bile bile böyle bir kistin oluşmasına neden olmuştu. Ben sonuçta Silvi'nin benzer bir şey yapmış olabileceğini düşündüm. Yani her şeye ayarlanmıştı. Elinizde kanıt var mı? Evet, banyodaki ilaçlar dikkatimi çekmişti. Östrojen hapları mı? Bilmiyorum. Ne demeye çalışıyorsunuz? Plaket halindeydi. İlaçlar kutuda değildi. Hormon hapları mıydı, değil miydi? Hiçbir şey bilmiyorum. Natalie Castafian hıçkırıklara boğuldu. Bu kadının tanıklığı, Sylvie Simonis'in 20 yıl boyunca hapiste kalması veya bir akıl hastanesinin tehlikeli hastalar bölümüne yollanması için yeterliydi. Ben ise tam anlamıyla şaşkın bir haldeydim. Organlarım sanki bana ait değildi. Ağzımın içinde kül tadı vardı. Sylvie Simonis çocuğunu öldürmüş bir anne profili çiziyordu. Bu aynı parçalardan oluşan aynı mozaikti. Ama tamamen farklı bir portre ortaya çıkıyordu. Göründüğünden çok daha gerçek bir medya. Ellerimi kadının omuzlarına koydum ve bir dua mırıldandım. Vicdan azabı çekmeden huzur içinde bir yaşam sürmesi için Yüce İsa'ya yalvardım. Ayağa kalktım. Kapının tokmağını tuttuğumda aklıma bir fikir geldi. Ceketimin ceplerini yokladım ve Luke'un resmini çıkardım. Hemşire fotoğrafa baktı. Hıçkırıkları daha da arttı. Ah Tanrım! Onu tanıyor musunuz? Beni sorgulamıştı, evet, dedi hıçkırıkların arasında. Bir anda bütün sinirlerim uyarılmıştı. Bu kahrolası şehirde ilk kez biri Luke'u tanımıştı. Tam olarak ne zamandı? Bilmiyorum. Bu yaz. Temmuz'du sanırım. Sizi Sylvie Simonis konusunda mı sorguladı? Evet. Aslında hayır. Bu olay hakkında sizden daha fazla şey biliyordu. Ve bildiklerini teyit etmek istiyordu. Cinayet gelişti. Sylvie'nin hastanede bulunduğunun bir kandırmacı olduğunu anlamıştı. Ünlü bir cinayet davasında da benzer bir şey olduğundan söylemişti. Bahsetmişti. Francis Helmo sanırım. Doğruydu. Mayıs 1989'da Brest yakınlarındaki 50 yaşlarında bir kadın öldürülmüş ve cinayet zanlısı olarak yakalanan Francis Halme aklanmıştı. Sözüm ona cinayet anında Lanet de Lumière hastanesinde yatıyordu. Düzenli olarak alınan ateş ölçümleri de bunu kanıtlıyordu. Ama sonra her şey ortaya çıkmıştı. İçimden bir ses, Luke senden daha iyi polis diyordu. Ona ne söylediniz? Size anlattıklarımın aynısını. Kapıyı açtım ve odadan çıktım. Kafamda tek bir düşünce vardı. Luke Cyberas, Santos'un cinayetin şeytanını bulmuştu. Ve bu şeytanın adı Silvi Simonis'ti. Bölüm 48. Her pendülü salladım. Her saat kasasını, her mekanizmayı elimle yokladım. Evirip çevirdim. Kulaklarımı dayayıp dinledim. Süslü kutuları, altın çemberli kadranları, vernikli ahşaptan kum saatlerini inceledim. Ne bir kapak, ne gizli bir çekmece vardı. Saat evini tepeden tırnağa aramak için geri dönmeye karar vermiştim. Bu evdeki her milimetre kareyi arayacaktım. Eğer Silvi Simonis şeytana bu evde saygılarını sunduysa, muhakkak bu ayinden bir izler kalmış olmalıydı. Son saati de etajerin üzerine bıraktıktan sonra gerçeği kabullenmekten başka çarem kalmamıştı. Avdan boş dönecektim. Etrafı gözlerimle taradım. Çalışma masasının önünde durdum. Her aleti inceledim. Masanın altına baktım, ayaklarını yokladım. Hiçbir şey yoktu. Parkelerin duvarların üzerinde elimle gezdim. Bunlarla da bir şey yoktu. Herhangi bir oynar bölme duvarına bir oyağa rastlamadım. Fadişimi çıkardım. Dörder dörder basamakları çıktım, koridora daldım ve çatı arasına çıkan merdivenlere yöneldim. Silvi'nin çalışma odasına. Büyük bir dikkatle yukarıdan başlayarak bodruma ve garaja kadar her odayı arayacaktım. Önce mobilyalara saldırdım. İçlerine ve dışına baktım. Dikkat çekici bir şey yoktu. Dizlerimin üzerine çöktüm. Her mobilyanın altını elimle yokladım. Ne bir çatlak ne bir girinti çıkıntı vardı. Duvarlar kumaş kaplıydı. Bütün mobilyaları ortaya topladım. Çalışma masası olarak kullanılan dört ayak üzerine oturtulmuş tahtanın üstündeki maket bıçağını aldım ve duvarı kaplayan kumaşı kesmeye başladım. Her parçayı söktüm. Hiçbir şey yoktu. Duvarın çeşitli noktalarına farklı bir ses duymak amacıyla vurdum. Ama boşuna. Gözlerimi cam yünüyle kaplı kırma tavana çevirdim. Birkaç bıçak darbesi cam yününü çeşitli yerlerinden parçaladım ve elimi içine soktum. Sadece bir avuç cam yünü çıkardım, o kadar. Gizlenmiş bir eşya, saklı bir bölme yoktu. Halıyı söktüm. Maket bıçağını yerdeki tahtaların arasında boşluklara teker teker sabırla soktum. Kocaman bir hiç. Her tahtanın üzerine belki biri yeniden oynar umuduyla bastım. Sonuç alamadım. Ayağa kalktım. Ter içindeydim. Zemine, üzeri yün tutamları, kumaş parçalarıyla dolu çıplak ahşaba baktım. Yanlış yolda mıydım? Alt kata indim. İnerken her basamağı dikkatle inceledim. Gece oluyordu. Cep fenerimi çıkardım. Piller bitmek üzereydi. Kahretsin. Aklıma arabanın bagajında ışıldak çubukları geldi. Hızla merdivenden indim ve yine çıkmaz sokağa park ettim. Arabama kadar koştum. Bagajı açtım ve çubukları cebime yerleştirdim. Karanlığı izleyerek eve döndüm. Filin odasında ilk çubuğu yaktım. Yeşilimsi bir hale beni çevreledi. Çubuğu dişlerimin arasına sıkıştırıp aramaya başladım. Mobilyalar, duvarlar, parkeler, üst kattaki Lerden farklı bir şey bulamadım. Tabii fazladan biraz daha terlemem dışında. Tereddüt ediyordum. Bağdaş kurup yere oturdum ve Silvi'nin Machiavelli cinayetini düşünmeye başladım. Hastane kandırmacası. Gerçekten de bilerek östrojen hormonu almış ve vücudunda kist oluşmasını mı sağlamıştı? Hastalığın ateşlerinin ölçüldüğü saatleri nereden öğrenmişti? Bir anda gözlemin önünde saatin akrebinden veya kovanından fırlayan bir şeytan görüntüsü canlandı. Bu şeytan bizzat Silvi'ydi ve hastane aldatmacası kusursuzdu. Çocuğunu öldürmek için gerekli zamanı yaratmıştı ve iğrenç planı uygulamak üzere hastaların ateşlerinin öldüğü saatler arasında dışarıda hastaneden kaçarak dışarıya çıkmıştı. İşini bitirdikten sonra da son bir ayrıntıyı ihmal etmemişti. Katilin aynı akşam hastaneye telefon etmesi. Bu davranışıyla üzerindeki tüm şüpheleri yok ediyordu. Aslında çevirdiği dolap son derece basitti. Arıtma istasyonuna dönünce doğruca telefon kabinine girmişti. Santral numarasını çevirip kendi adını söylemiş, sonra da telefona bağlanana kadar odasına çıkmış ve telefonu açmıştı. Tabii kimse konuştuğunu duymamıştı. Richard Morris'in kahkahası kulaklarında yankılandı. Bu kocaman göbeğimle o daracık kabine girebilir miyim, ne dersin? Hayır diyeceğim bir şey yoktu ama otopsi raporuna göre 1 metre 63 santimlik boyu ve 50 kiloluk cüssesiyle Silvi'yi hayal ediyordum. Hastanedeki hayalete oynuyordu. Aynı gece kayınvalidesi ve kayınpederiyle de temas kurmuş ve onlara son mesajı bir diktafon aracılığıyla iletmişti. Küçük kız kuyunun içinde. Peki sesini nasıl değiştirmişti? Neden Jura bölgesine ait bir çocuk şarkısından etkilenmişti? Bu korkunç olayda bu kadar yapmacıklığın sebebi neydi? Işıklı çubuğum söndü. Yenisini yaktım. Tüm bunların cevabını bulamıyordum ama her şey bana acı veriyordu. Silvi Simonis bu arkaik Hristiyan kötünün tarafına geçmişti. Manon'un peşindeki şeytan oydu. Thomas Longini'nin korktuğu şeytan Silvi'ydi. Saat evine musallat olan şeytan da yine oydu. Tabii bunun tam tersi de olmuş. Bu ev hakkındaki efsanenin etkisinde kalmış olabilirdi. Ama her halükarda Silvi Simonis şeytana tapmış ve ona kendi kızını kurban etmişti. Bu tapınmadan geriye kalma izleri olmalıydı. Bu evin şeytanın izlerini taşıması gerekiyordu. Koridordaki aynı şeyleri yineledim. Duvar kağıtlarını yırttım, parkeleri kontrol ettim. Hiçbir şeye rastlayamadım. Banyo da temizdi. Diğer iki odaya baktım. Dikkat çekici hiçbir şey yoktu. Zemin kata indim. Mutfağa girdim. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Yemek odası ve Jura mobilyaları yine aynı şekilde kocaman bir hiçle karşılaştım. Salona geri döndüm. Başımı yukarı kaldırdım ve çatının hemen altında 5 metre yüksekte kesişen iki kiriş dikkatimi çekti. Ulaşmak imkansızdı. Tabii tavanı çepeçevre kuşatan balkon korkunun üzerinden geçmedikçe. Balkonda yeni bir çubuk daha yaktım ve ana kirişin üstünde ilerlemeye göz aldım. Yavaş yavaş emeklemeye başladım. Aşağı bakmamaya çalışıyordum. Her bir adımda ahşabın iki yanına vuruyor, bir boşluk arıyordum. Ama boşuna. Belki de iki kirişin kesişme yerindeydi aradığım. Birleşme noktasına ulaştım. Dikey bir kiriş, diğer iki kirişin ortasından geçip onları birbirine bağlıyordu. Ata biner gibi oturdum ve kollarımla ana dineğe sarıldım. Derin bir nefes aldım. Sonra büyük bir dikkatle bir boşluk sesi duymak amacıyla cidara vurmaya başladım. Elim bir şeye takıldı. Dikey kirişin arkasında bir yarık vardı. Tırnaklarımı yarığa geçirdim ve ahşabı kaldırdım. Elimi boşluğa soktum. Yanağım direğe yapışık bir halde hiçbir şey görmeden çabalıyordum. Tanıdık bir şeye dokundum. İçinde birçok eşya bulunan naylon bir torbaydı bu. Oyuktan dışarı çıkardım. Şeffaf binaylarına sarılmış ve çevresine birkaç kez koli bandı geçirilmiş bir paketti. Torbayı kolumun altına sıkıştırdım. Dişlemin arasında da ışıklı çubuğu yere attıktan sonra tünelliğimin üzerinde yarım bir tur dönerek korkuluğa doğru emeklemeye başladım. Yere indikten sonra lateks eldivenlerimi giyip paketin içindeki naylonu sıyırdım. Yeni bir çubuk yaktım ve hazinemi incelemeye koyuldum. Ters bir haç. Bazı satırlarının altı çizilmiş bir kitabı mukaddes. Üzerlerinde lekeler bulunan bir ayin ekmeği bıçağı. Doğuya özgü kötülük ve kin dolu bir şeytan kafası. Işıklı çubuğu yere bıraktım ve baş melek Aziz Mikail'i yakardım. Ve siz, görsel orduların prensi, kutsal erden Nereddin'in cehennemi, şeytan ve diğer kötü cinler yeryüzünde bekliyor çalmak için başka ruhları. Anlamıştım hem de her şeyi. Silvi şeytana tapıyordu. Bir bağıt olarak veya başka bir çılgınlık anında çocuğunu ona gerçekten kurban etmişti. Ganimetimi yeniden paket yaptım. Tardüsümün cebine tıktım ve ayağa kalktım. Titremelerle sarsılıyordum. Kollarımı, omuzlarımı ovuşturdum. Bu evde aradığım şeyi bulmuştum. Şimdi geriye yapmam gereken tek şey kalmıştı. En başından beri bana yalan söyleyen adamla konuşacaktım. Kötünün tehdit ettiği iki çocuğun, Manon ile Thomas'ın büyük bir ihtimalle gidip gördüğü adamla. Çünkü sadece bir tek o onları dinleyebilirdi.